Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı günler değerli dinleyiciler, değerli seyirciler. Bugün Ramazan Muhasebeleri programımızda muhterem hocamız Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi ile sohbet edeceğiz. Efendim, hoş geldiniz.
Teşekkür ederiz.
Nasılsınız? Afiyet olsun.
Allah razı olsun. Ramazan şerifimiz mübarek olsun.
Mübarek olsun efendim. Efendim, farklı konularda sohbetler yapıyoruz. Bugün de nefis terbiyesi, bu zamanda nefis terbiyesi nasıl olabilir konusu üzerinde zat-ı halinizle konuşalım diye düşündük.
İnşallah.
Teşekkür ediyoruz. Öncelikle kabul buyurduğunuz için.
Estağfurullah.
Yani nefs, Kur'an-ı Kerim'de geçen ve emmare, levvame, mülhime, mümtahine, mutmainne, radiye, merdiye vasıflarıyla geçen bir kelime. Tasavvufta da malumlarınız yani nefis terbiyesi diye seyr-i sülükün temeli olarak kabul edilen bir müessese. Öncelikle nefisten başlayalım, biraz nefsi tanıyalım. Nefis nasıl bir şey? Hani genelde nefsi emmare diye halk dilinde çokça bahsedilir. Yani kötülüğü emreden nefis hüviyetiyle daha çok konuşulur, edilir. Yani nefis nedirden başlayalım. Ondan sonra nefis mutlaka kötülüğü mü emreder? Öyle bir yapı mıdır insanın içinde? Oradan devam edelim.
İnşallah. Bu nefis hususunda muhtelif tarifler vardır. Tabii mücerret bir mefhum olduğu için tarifler birbirine yakındır fakat aynı değildir. Bir sülâsı olarak şöyle bir tarif yapabilir nefse. İnsanın içindeki müsbet ve menfi temayüllerin bütünüdür.
Müsbet ve menfi temayüllerin
bütünüdür.
Evet.
Terbiye muhtaçtır. Cenab-ı Hak Adem Aleyhisselam'ı ve Havva validemizi cennette yarattı. Fakat bu meccanendi, bir lütuftu. Cenab-ı Hak kulunun nefsane arzuları bertaraf etmesi, yani kelime-i tevhid la ilahe, yani Allah'tan uzaklaştırdığı her şeyi bertaraf etmesi, ruhani istidatları, Cenab-ı Hak nefahtu fihi min ruhi buyuruyor. Bu ruhani istidatları inkişaf ettirmesi, Cenab-ı Hak kendisini ilahi müşahedenin, ilahi kameranın altında olan idrak ve o şuur içinde yaşaması, o şekilde Cenab-ı Hakk'a güzel bir kul olması, zira Cenab-ı Hak yine kulun Darüsselam cennete davet ediyor. Yani Adem Aleyhisselam'ın yaratıldığı cennete dönüşü istiyor. Zira Cenab-ı Hak insanoğlu mükerrem olarak, yani mükerrem olacak vasıf hususiyetler verdi. Kul mükerrem olacak, muhteşem olan cennete liyakat kesbedecek. Onun için Cenab-ı Hak peygamberleri insan terbiyecisi olarak gönderiyor. Bu peygamberler üç vazifeyle geliyorlar. Birinci vazife Allah'ın ayetlerini tebliğ etmesi. İkinci vazifesi ve yüzekkühüm insanların bu gönül âlemini terbiye etmesi. Bu insan terbiyesinde iki hususiyet vardı. Birincisi verasettir. Mesela bir babanın beş evladı varsa bir evlat hususiyetini babadan alır daha ziyade. Öbürü anneden alır, öbürü dededen alır, öbürü şeyden alır. Ve bu beş evlatta karakter farklılıkları vardır. Cenab-ı Hak peygamberleri en büyük insan terbiyecileri olarak göndermiştir ve terbiyeye muhtaçtır. Ve bu terbiye neticesinde mümkün mertebe bir stabil hale gelir. Bunu tabii en güzel, en net bir Eshâb-ı Kirâm'da görüyoruz. Muhtelif karakterdeki şahsiyet sahibi insanlar bir asr-ı saadet medeniyeti meydana getirdi. Onun için bu terbiyeni ve yüzekkühüm ayette buyurulan insanın iç âleminin terbiye edilmesi.
Tezkiye.
Evet. Zira Cenab-ı Hak bizden ne istiyor? Ve hüve mehaküm eyne mehküntüm. Nereye gitseniz Allah sizinle beraberdir. Bunun bir şuur halinde olmamız. Yine bu duygularımızın ve nahnu akrobileyhi min hablil verit. Cenab-ı Hak bize şah damından daha yakın olduğunu. Demek ki duygular temizlenecek. Bu tezkiye neticesinde üçüncü vazife peygamberlerin kitap ve hikmeti idrak ettirmesi. Bu şekilde bir kitapta, bir Kur'an'da bir derinlik meydana gelecek. Ufuklar açılacak. Hikmet, eşyanın, vakanın, hadisatın sırrı tarafları ayan olacak. Kul bu şekilde kemale erecek. Cennete girme hususiyetini kazanmış olacak.
Kalple nefis arasında bir bağlantı var mı? Yani
tabii bu efendim, bu kalp dediğin zaman bu kanı pompalayan kalp hatırına gelir.
Evet.
Var bir de onun içinde bir manevi kalp vardır.
Evet.
Esas olan bu manevi kalptir. Eğer bu kalp temizlenirse bir ruhaniyet, huzur hali kulda meydana gelir. Müşahede artar, tefekkür artar. Cenab-ı Hak Ziya Paşa'nın ifadesiyle bu cihan mektebi alem olarak tasvir ediyor ve kulların Adem Aleyhisselam son insana kadar imtihan gördüğü bir mektep. Tabii Cenab-ı Hak zerreden küreye öyle bir halk, Cenab-ı Hak bir halk sanatı var ki ilk ayette "İkra bismi rabbikellezî halak" yaratan Rabbinin adıyla oku. Demek ki iş kalp bu okumaya, bunu okuyacak. Esas tahsil de bu. Yani Cenab-ı Hakk'ı yakından tanıyacak. Marifetullah'tan nasipler gelecek. Ufuklar açılacak. Hassasiyet. Mesela diğer bir mahlukata Cenab-ı ilim vermedi.
Evet.
Cenab-ı insana verdi. Bu eserden müessere, sebepten müsebbibe, sanattan sanatkara kuldaki idrak genişleyecek. Aman ya Rabbi diyecek. Bir çekirdeğe bakacak. Buradan nasıl koca bir çınar çıkıyor? Bir insan nasıl meydana geliyor? Ufacık bir yumurtadan bir kuş, içindeki o cihazlar ne şekilde meydana geliyor? Kul daima aman ya Rabbi, sen ya Rabbi diyecek.
Evet. Efendim mesela Kur'an'da kalp de var, nefs de var.
Evet.
Yani Kur'an'daki kalbe baktığımızda o da yani maddi kalp değil, mücerret
evet.
Değil mi?
Bir, tabii.
Mücerret bir alanı ifade
evet.
Etmiş oluyor. Nefs de
evet.
Öyle mücerret. Sanki birbirinin yerine zaman zaman ikame edilebilir yapılar mı, müesseseler
tabii.
Mi, nefs ve
tabii şimdi,
kalp? Mesela kalbin tasfiyesi,
evet.
Nefsin tasfiyesi, tezkiyesi sanki birbirinin yerine kullanılabilir gibi bir şey de
tabii
çıkıyor.
Tabii şimdi yani burada Cenab-ı Hak tabii imtihan olarak bu nefsi veriyor. Mesela meleklerde bu nefis yok.
Evet.
Melekler bir günah işlemeye ademi iktidar sahibi. Bir günah şeyi yok onlarda. Fakat Cenab-ı Hak bir nefis veriyor ki bu nefis temizlenmesi lazım.
Evet.
Mesela la ilahe de öyle. Yani bir menfiyle başlıyor Cenab-ı Hak. Yani o menfilik kaldırılacak. Kulda illallah Cenab-ı Hakk'ın cemali sıfatları tecelli edecek o kalpte. Bu bakımdan bu nefsin temizlenmesi Gazali'nin güzel bir misali var. Verasetten gelen hususiyetler var. Bakın terbiye neticesinde bir bal mumu gibidir buyuruluyor. Buyuruyor.
Nefs için mi?
Evet. Bu diyor bal mumu gibidir diyor. İstediği şekli terbiye niyetine verilir buyuruluyor.
Evet.
Bu şuna benzer diyor. Bir at terbiye edilirse süvarisini istediği menzile götürür. Fakat terbiye edilmezse tam uçurumun kenarından sahibini atar. Yani
evet.
Tabirca cehennem yolcusu
olur. Evet.
Yine bu usta Mevlana Hazretleri diyor ki, gemi diyor, su diyor gemiye istinadgâhtır diyor. Gemiyi diyor istediği yere götürür. Fakat geminin içi su alırsa diyor, bir yerde batar diyor. Yine bir misal veriyor. Yine diyor, gemi diyor bir ateşle, bir kazanla gider. Fakat ateş kazanın içinden sıçrarsa bütün gemiyi yakar.
Evet.
Yani Allah korusun, yanlış bir taşa basmak.
Nefs için de bu.
Nefs için
yani
aynı.
Potansiyel yani bir kazan potansiyeli.
Tabii.
Bir su potansiyeli.
Tabii.
Evet.
Çünkü yani Cenab-ı Hak bu son nefeste, yani son hayatın son safhasında kayanları bildiriyor. Mesela Kasas suresinde Karun'u bildiriyor. Daha evvel salih bir kuldu.
Evet.
Yine Bağlum bin Bağura'yı bildirdi. Kerameti olan İsmi Azam olan salih bir kuldu. O da bir nefse temayülden helak oldu, gitti. Şimdi dünyevi olarak insan bir doktor oluyor, mühendis oluyor, mimar oluyor, bir diploma alıyor. Bu hayat boyu geçerli. Fakat bu nefis meselesi çok kaygan bir arazi, çok kaygan. Cenab-ı Hak yakın gelene kadar, yani ölüm gelene kadar, son nefese kadar. Demek ki bir mümin daima teyakkuz halinde bulunması zaruri.
Evet. Efendim yani şimdi tabii farklı nefsin kademeleri de
evet.
Malumlarınız var. Yani diyelim ki mutmainne nefis.
Evet.
Yani radiye nefis,
evet.
Merdiye nefis. Ya yani, ama genelde de gündemimizde hep emmare bisu olan nefis.
Evet.
O oluyor.
O kastedilir.
Yani sizin de buyurduğunuz yani mutlak kötü değil o zaman nefis.
Tabii.
Mutlak kötü tabii. Değil. O zaman şöyle bir şey düşünsek efendim. Mesela mutmainne nefsin gücü nasıl bir şeydir? Radiye, merdiye veya kimler mesela böyle bir safhaya gelmiş oluyorlar? Onu da hani insanların önünde ya bakın bu olabilir bir şey demek de lazım değil mi? Yani mutmainne nefis kıvamına ulaşabilir insan
tabii.
Demek de lazım.
Şimdi buyurduğunuz gibi nefis umumiyetle insanlara menfi temayülleri akla getirir.
Evet.
Aslında onun özünde bir mücevher gibi müsbet bir de mahiyet vardır. Evet. İşte o müsbet bir mahiyeti elde edebilmek. Bu nefis terbiyesi mesela Hazreti Ömer radıyallahu anh, eğer misal vermek icap ederse İslam'da nebi gayet haşin, sert, kaba tabiatlı. Hatta kız kardeşine bir tokat atıyor, kanlar içinde yerde kalıyor.
Evet.
Aynı Ömer İslam'la şereflendikten sonra Hazreti Ömer haline geliyor. Gözü yaşlı, iki büklüm. Fırat'tan bir kuzu düşerse bunu adli ilahi benden sorar. Daima fakirin, garibin, yalnızların, matemlerin civarında geziyor. Yani bir tezkiyeden sonra nereden ne hale geliyor?
Evet.
Yani bir kuyunun dibinden bir zirvelere çıkmış oluyor.
Aynı ham madde ama.
Aynı ham madde.
Evet.
Şimdi demek ki bu nefs-i mutmainne, bu nefs-i mutmainne gelinceye kadar nefs-i emmare var. Allah korusun bu en kötü nefis. Duygusuz. Hissiyat tamamen temayüle dünyaya dönmüş durumda. Niçin dünyaya geldi? Bu cihan nedir? İlahi kudret tecellileri nedir? Neyin nesidir? Bu ilahi nakışlar kimedir? Bunun farkında değil. Yani geliş niye, gidiş niye? Bir doğumdan ölüme kadar bu akış nereye? Bunun bir gafleti içinde. Bu nefis la yüsel bir nefis. Mesuliyetsiz, tabir caizse bir noktada aygırlaşan bir nefis.
Evet.
Zulmediyor, kendini haklı buluyor.
Evet.
Bu böyle bir nefis. Bilhassa bugünümüzde bunun da tezahürleri çok. Mesela hürriyet getireceğim diye, halbuki orada petrolü alacak vesaire alacak.
Evet.
Orada güç kullanıyor. Çoluk, çocuk, kadın vesaire şu bu. Hepsi bir hüzün, bir matem hayatı yaşıyor. Bu nefs-i emmare, bunun Gazali Hazretleri güzel misaller veriyor. Yani mesela bir misalde diyor ki Cenab-ı Hak diyor balıklara diyor deniz içindeki mahlukata güzel sofralar hazırlamıştır diyor. Fakat diyor ihtirastan dolayı diyor oltaya doğru koşar diyor. Oltanın ucundaki yarım solucana aşık olur. Kendi şeyini mahveder buyuruyor. Yine diğer bir misalinde kurt vahşi bir hayvandır. Onun en güzel yiyici kuzudur. Fakat ne şayan hayrettir ki kuzunun kurda aşık olması.
Evet.
Yani bir zerreyle zerreyi ebedi bir hayata tercih etmesi. Evet. Yine ayrı bir misal veriyor. Mesela timsahlar diyor, avını avlar diyor. Dişlerinin arasında etler kalır diyor. Bunu rahatsız eder diyor. Sahile çıkar, ağzını açar. Bütün o serçe kuşlara gıda buldum diye ağzına koşarlar. O dişlerinin arasında o etleri o etleri yemeye çalışırlar. Ağzı kuşlarla dolar, ağzını kapatır, hepsini yutar. İşte nefs-i emmare de seni böyle perişan etmesin, yutmasın, helak etmesin diye Mevlana Hazretleri güzel misaller verir bu şekilde. Onun tabii bu onun bir üstünü de nefs-i levvame oluyor. Bu levmeden kendisine Yusuf suresinde kendini bir yok affedersin bu şeyde Kıyamet suresinde la uksun bi yevmil kıyame ve la uksun bi nefsil levvame. Bu tutarsız bir nefis, dengesiz bir nefis. Bir yapıyor, pişman oluyor. Cenab-ı Hak hesaba çekileceksin buyuruluyor. Evet. Tabii bu nefsi emmareden bir üstün durumda. Yine buna bir muhasebe başlıyor. Muhasebe başlangıcı var. Evet. Onun bir üstünü de nefsi mülhimi oluyor. Burada bir ilhamlar başlıyor. Yani doğru, eğri, müsbet, menfi, günah, sevap bir yavaş bir şuur haline gelmeye başlıyor. Tabii bu da
kafir. Buradaki ilham şey midir? Yani mülhime dediğimizde ilham yani ledünni alemden gelen ilham mı
tuluat, sunuhat
yani hassasiyet gibi.
Hassasiyet başlıyor.
Evet.
Tabii bu nefsi buralara kadar Cenab-ı Hakk'ın bir hitabı yok Kur'an-ı Kerim'de.
Evet.
Ancak nefs-i mutmainne de Cenab-ı Hakk'ın hitabı başlıyor. Evet. Tabii nefs-i mutmainne de itminana ermiş. Yani elâ bizikle tatminül kulub. Cenab-ı Hak'la o kalp beraber olmuş. İlahi müşahedenin altında olduğunu daima idrak ve şuur halinde. Evet. Böyle bir şey. Tabii böyle olduğu zaman mal, can vesaire ne imkanları varsa onu Allah yoluna seferber ediyor.
Mutmainne safhasında.
Evet, mutmainne. Yani itminan oluyor. Yani bir evet. Mesela bunun bir zirvede misaller verirsek bunun, evliya Allah'ın durumu gibi. Daha öte peygamberlerin durumu gibi. Evet. Mesela Efendimiz buyuruyor, en çok çile çemberinden geçen peygamber benim buyuruyor. Fakat Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem daima bir huzurlu.
Evet.
Bir huzur içinde. Tabii demek ki bunu şöyle düşünmek lazım Ahmet abi. Demek ki bir takım müsbet, fani muhabbetler Cenab-ı Hakk'ın muhabbetine bir basamak haline geliyor.
Evet.
Burada mesela Eshab-ı Kiram'ı görüyoruz. Bu nasıl bir Efendimiz'e bir hayran oluyor. Diğer bir muhabbetler, meşru muhabbetler dahi siliniyor. Ya Resulallah emret diyor. Emret diyor, canım, malım, her şeyim sana feda olsun diyor. Yeter ki sen emret, senin gönlünde bir mekanım olsun. Bütün derdi o. Mesela bir krallarına mektuplar gidecek. Genç, ihtiyar hepsi kalkıyor. Nasıl gidecek, o çölleri nasıl geçecek, karlı dağları nasıl eşecek, o kralın etrafında bir sürü cellatların yanına nasıl tebliğ edecek, onun hiçbirini düşünmüyor. Yeter ki Allah Resulü'nün yüreğinde kendisinin bir yeri olsun. Mesela Eyyub el-Ensari Hazretleri, 80 küsur yaşında iki sefer İstanbul'a geliyor.
Evet.
Yani yeter ki Efendimiz'in o İstanbul'u, Letüftaner Konstantiniye hadis-i şerifine nail olmak hissiyatı. Tabi bu nefs-i mutmainne çok zor bir iş yani. İbadette büyük bir ruhaniyet kesip edebilmek. Beden ve kalp ahengi içinde ibadetin olabilmesi. Bir ahlak, bu ahlakın Efendimiz'e yaklaşabilmesi. Bilhassa merhamet, şefkat, hizmet, tevazu vesaire. Menfi duygulardan uzaklaşma. Mallarıyla canını cenni satın aldar buyuruyor. Malı ve canı Allah'a yaklaşmayı bir vasıta olarak idrak edebilme. Bu istikamette bulunabilme.
Nasıl çok bir, zor nasıl bir şey. Nasıl bir yolculukla efendim böyle bir makama varılabilir? Yani diyelim ki bizi dinleyen, seyreden insanlara yani nefs-i mutmainne diye bir hedef diyoruz ki yani Kur'an'da tebcil ediliyor. Allah'ın hitabına mazhar oluyor. Ya eyyühel nefsül mutmainne. Yani nasıl bir gayretle oralara abi, doğru evet. Yol alınır?
Yani Kur'an-ı Kerim'i Cenab-ı Hak bününe zulmüler Kur'an-ı Mâ ve şifâni ve rahmetülül müminin buyuruyor. Şifa ve rahmet olarak indiriyor. Şimdi Cenab-ı Hak en çok Rahman ve Rahim esmasını bildiriyor. Resulullah Efendimiz'e Rauf ve Rahim, şefkat ve merhamet zirvesi olarak bildiriyor. Cenab-ı Hak kuluna bir rahmet insan olmasını arz ediyor. Cenab-ı Hak buyuruyor, ''Men yudî Rasûlü fakat etâllâh.'' Allah Rasûlü'ne itaati, Allah'a itaat olarak bildiriyor. Demek ki Eshâb-ı Kirâm bu izden, nasıl karda giden bir insanın bir izleri vardır. Eshâb-ı Kirâm da o izleri takip etti. Yani Efendimiz emirlere, nehirlere dikkatten sonra, tabi bu muhabbetin getirdiği bir netice, Efendimiz hangi ağacın altında gölgelendi? Hangi yoldan yürüdü?
Evet.
Yürürken bakış tarzı nasıldı? Efendimizin bu tebessümü daha ziyade nereydi? O bir yüzünün rengin değiştiği haller hangi hallerdi? Evet. Sahibi onları taklit etmeye çalıştı. Mesela bir misal vereyim, bir Mudar kabilesi diye bir kabile geldi. Perişan bir kabileydi. Üst baş yok vesaire. Efendimiz o kabileyi gördü, birdenbire rengi bembeyaz oldu. Bilal ezan oku buyurdu. Bilal ezan okudu, iki rekat namaz kıldırdı. Herkes neyi varsa getirsin dedi. Kimi bir çuvala doldurarak zor çeke çeke getirdi. Kimi de bir avuç içine bir hurma aldı, elinde bir avuç hurma vardı, o bir avuç hurmayı getirdi. Efendimiz bu gayreti görünce, bu bir iman heyecanı görünce, bu vecd ve istirak halini görünce, o bembeyaz olan, kireç gibi olan siması pembeleşmeye başladı.
Evet.
Yine Cenab-ı mesela Cenab-ı Lentenam bir rahatiyatun fukum mimma tubbun. Yani sevdiğin vermedikçe Allah'a yaklaşamazsınız. Bir revası olamazsınız. Sevdiklerinizden.
Evet.
Mesela bu ayet indiği zaman herkes neyi varsa getirdi. Yani meşru olan muhabbetler Allah Resulü'ne, Cenab-ı Hakk'ın muhabbet kanı eridi bitti. İşte bu şekilde bir marifetullah meydana geldi. Cenab-ı Hakk'ı kalpte tanımayabilme. Ve sahibi ne oldu? Ram oldu. Yani öyle bir şey şimdi ki mesela bir misal icap ederse mesela Sevban vardı. Bu bir köleydi.
Evet.
Efendim sohbetine gelir, halden hale geçer, gider yine bir sohbete koşar. Bir gün geldi çok hüzünlüydü, mahzundu. Resulullah sordu, Sevban dedi, nedir bu halin dedi. Niye mahzundu, kederi nedir dedi. Dedi, ya Resulallah dedi, ya siz benden evvel veyahut da ben sizden evvel intikal edeceğim, ben bu ayrılığa ben nasıl dayanacağım?
Ahiret,
nasıl dayanacağım? Siz ise peygamberlerin zirvesinde olacaksınız, ben ise kim bilir nerede savrulup gideceğim.
Evet, cennette olsak bile.
Evet, cennette olsak bile. Yani Sevban'ı bütün tedirgin eden buydu. Evet. Demek ki Sevban'da mal, can vesaire hepsinin muhabbeti bitmiş, hepsi bir basamak olmuş. Bu Allah Resulü'nün muhabbetinde fanileşmiş. Yani bir Sakarya'nın Karadeniz'de akması, Karadeniz'de kaybolması gibi. Evet. Artık ben bitmiş, daima sen ya Rabbi olmuş, ya Resulullah emret olmuş. Tabii bu işte nefs-i mutmainne. Onun bir daha ötesi var. Tabii nefs-i mutmainne belki bir sıfatı, bu da radiye. Ömer bin Abdülaziz soruyorlar. Senin için de dünyada en sevimli nedir diyorlar. O da diyor ki, Allah'ın bana takdiridir diyor.
Evet.
Ben Cenab-ı Hak takdirini severim buyuruyor. Demek ki Cenab-ı Hakk'ın zenginsen razı olacaksın, kullanmayı bileceksin. Fakirsen şükrü ve sabrı bileceksin. Gücün, kuvvetin varsa onu kullanmayı bileceksin. Hastalık geldi, musibet geldi. Tabii o kolay bir iş değil. Eyyub aleyhisselam gibi. Buna da bir sabırla. Yani bu sendendir. Bu inşallah bu hastalık beni sana yaklaştırır. Cenab-ı Eyyub aleyhisselam nimel ab buyuruyor. Zenginlikte Süleyman aleyhisselam zirvede. Bak kalbini kasa yapmamış durumda.
Evet.
Ben fakirim, bana fakirlerle beraber olmak düşer buyuruyor. Cenab-ı Süleyman aleyhisselam nimel ab buyuruyor.
Evet.
Velhasıl
ne güzel kul.
Ya ne güzel bir kul olabilme.
Evet.
Yani Cenab-ı Hak peygamberleriyle bize bu her türlü misalleri vermiş. Tabii Efendimiz de bunun hepsinin zirvesi. Hepsinin daha ötesi.
Kendimiz için ibret alarak okumak
i̇bret
lazım.
Alarak. Yani radiye Allah'tan razı olacak. Merdiye, o samimiyet, o ihlas göre Allah da ondan razı olacak. Salih kullarıma katıl ve cennetime gir buyuruyor.
Evet.
Bir nefs-i kamile var, o da çok daha ötede. O da peygamberlere ve çok az bir evliyaya mensup vehbi bir hadise orada.
Evet. Efendim şimdi bu sohbetimize başlarken bu zamanda nefis terbiyesi üzerine konuşalım dedik.
Evet.
Oraya yavaş yavaş gelelim nefis üzerine konuştuktan sonra. Yani bu zamanda nefis terbiyesi dediğimizde
evet.
Bu zamanı diğer zamanlardan ayırmış oluyoruz.
Evet.
Zat-ı halinizde bu zamanın farklı özellikler taşıdığını düşünüyor musunuz? Böyle ise bu zamanın hususiyetlerine dair zat-ı halinizin tespitleri neler? Yani bir mümin bugün nasıl bir zeminde yolculuk yapıyor
evet.
Diye sorsak efendim.
Efendim genel manada tasavvuf şeriat-ı kemale erdirmektir.
Yaşayarak.
Yaşa kemale erdirmek şeriat.
Evet.
Yani şeriat Allah'ın bir ilave vesaire yok.
Evet.
Şerati bir kemale erdi mi Cenab-ı Hak ahsünü amela buyuruyor.
Kendi hayatlarımızda şeriatı en kamil manada yaşamaktır.
Ve işte tasavvuf bahsettiğimiz gibi kulun bu basamaklarda yükselerek Rabbine yaklaşmasına gaye edinen bir terbiye mektebi oluyor. Yine tasavvuf buyuruluyor. Nefse karşı sulhü olmayan bir cenktir. Yani nefis ancak büyük cihat ile terbiye edilebilen sırlarla dolu bir güçtür, kuvvettir. Rivayete göre Efendimiz bir rivayette Tebük seferine dönüşte Eshab-ı Kiram'ın vücudu et kalmadı. Kemikler deriler kemiklere yapıştı. O zaman efendim şimdi büyük cihada dönüyorum buyurdu.
Tebük'ten dönerken.
Sahabe de dediler ki ya bundan daha büyük cihat var mı? Evet dedi efendim. Bu nefsimizle cihat. Demek bu nefis Cenab-ı Hakk'a yaklaşmada büyük bir engel. Demek ki tasavvuf kulu Allah'tan uzaklaştıran her şeyden sakınarak takvaya erebilme, Cenab-ı Hakk'ı kalben tanıyabilme sanatıdır. Yani ikra bismi rabbikellezi halak bu ayet-i kerimin içine giriyor. Yine la tahsen innallahi ma'ana. Kul fefuru ilallah Cenab-ı Hakk'a sığınacak. Yine tasavvuf hakkı teslimiyet pınarından kana kadar içmenin, imanı ihsan gibi yüce bir ufka taşımanın diğer adı olmuş oluyor. Diğer bir şeyle tarifler çok Cenab-ı Hak'tan razı olma sanatı, şikayeti unutma sanatı. Bu cihan ins ve cin için bir mektebi alem. Kalbin tekamülü için üç merhale var. Et tahalli yani tahliye etme. Yani iç alemini küfür, nifak, şirk, riya, enaniyet, gurur, kibir, cimrilik, nemime, gıybet, yalan, ibadullah, istikrar gibi menfiliklerden boşaltma. La ilahe. İkinci büyük merhalesi sümme tahalli hallenme. İkinci merhale. Burada yani iman, ihlas, sadakat, teslimiyet, tevekkül, merhamet, cömertlik, hizmet, tevazu, affedicilik gibi Cenab-ı Hakk'ın razı olduğu hallerle hallenme. Daha yukarıda et tecelli, yani tecellilere mazhar olma. Bu da marifetullah, muhabbetullah tecennâli olarak Kur'an, kainat ve insanı musaffa bir kalp ile okuyabilme, ilahi hikmet ve hakikatlerde derinleşme. Genel olarak. Günümüze geldiğimiz zaman,
evet.
Günümüzde bu ahir zaman fitnelerin yayıldı. Yani fiten hadislerine baktığımız zaman sanki bir ahiretin bir ayak seslerinin olduğu bir devredeyiz. Burada da zor olan bir dünyevileşme var.
Evet.
Yani zira televizyon, internet, reklamlar, modalar, materyalist düşünce, kapitalist sistem dört bir koldan insana adeta ahiretsiz bir dünya telkininde bulunuyor.
Ahiretsiz bir,
dünya telkini. Evet. Cahiliye devrinde de buydu. Kur'an-ı Kerim'e ilk itirazlar İslam'a Ali'n-Nebiyyil Azim bir ahiret haberi vermesiydi. Çünkü ahiret haberi olmadan insanlar nefsane arzularına göre çok rahat yaşıyorlar. Fakat bunu ahiret haberi engelliyor. Bugünkü durumda globalleşen bir dünya aynı o dünyevileşmeyi Ağrı Dağı'nın altındaki bir köye bile taşıyor. Bugün en mühim problem bu. Yani ahiretin unutulduğu her devir cahiliye devridir. İnsanın Allah'tan uzaklaşması, heva hevesinin peşinde, selde sürüklenen kütükler gibi şuursuzca savrulduğu her devir bir cahiliye devridir. Mesela bir misal bir bu cahiliye devrinde anne günü yapıldı.
Anneler günü.
Anneler günü yapıldı. Şimdi bu Allah'a yaklaşmak için mi yapıldı yoksa mal satmak için mi yapıldı?
Evet.
Yani daha pazarını genişletmek, dünya imkanlarını arttırmak için güçlerin yaptığı, koyduğu bir şey mi bu? Bir gün mü? Halbuki İslam'da ise her gün anneler günü. Bir güne mahsus değil. Cenab-ı Allah'a itaatten sonra anne ve babaya itaatin zaruri olduğunu bildiriyor. Anne baba yaşlanır ayet-i kerimede İsra suresinde. Tabii bedenin gücünden düştüğü gibi zihni melekeler de kaybolmaya başlar. Cenab-ı üffim buyuruyor. Sakın ha üfleme annen babana diyor. Her zaman için. Kavlen kerima buyuruyor. İkramkar halde konuş diyor. Senede bir gün değil. Hayatın her safhasında. Velhâsıl bu dünyevileşmeler, bazı manevi duygular bile kendi temayüllerine göre sevk ediyorlar.
Evet.
Bugün menfaat, maddi menfaat kavgaları, mesela bir petrol kavgasında bugün kadın, çoluk, çocuk, hasta, yaşlı vesaire demeden kul hakları, insan hakları ayakları altına alınıyor. İnsani yardım konvoyları, çocukların okuduğu mektepler, hastaneler, camiler, savunmasız siviller bombardıman altında. İşte günümüzde bunlar manzara. Yani maalesef bugün haramlar ve günahlarla aradaki mesafeler iyice birbirine yakın kayboldu. Günahlar öndeki perdeler kalktı.
Evet.
Bir yönüyle faydalı olan internet, medya maalesef nefsani çirkinliklerinde herkesin evine, odasına, hatta cebine kadar taşınmaya başladı. Tabii her neticenin şerefi ona ulaşmak için katlanan güçlükler nispetindedir. Nasıl devletler zor yerlerde çalışan kişilere bir mahrumiyet primi verir tehlikeli yerlerde? Cenab-ı Hak bu zamanlar içinde garden hasene buyuruyor. Cenab-ı Hak borç istiyor. Yani Cenab-ı Hak verdiği ecrin kat kat artacağını bildiriyor bu zor zamanlarda.
Ben burada şöyle bir şey giriş yapsam. Ya zaten siz hayatın içindesiniz. Birçok evet. insanla görüşüyorsunuz. Size dertler ulaşıyor. İnsanlara sohbetler yapıyorsunuz. Dertlerini dinliyorsunuz. Nasıl problemler geliyor mesela insanlardan? Ona dair böyle umumi tespitleriniz oluyor mu efendim?
Efendim en çok
mesela aile dertleri gibi vesaire.
Makul anneler, babalardan şu dert geliyor. Zamanında yavrular ihmal edilmiş.
Evet.
Yavrular kaybolmuş. Sokakların çocuğu olmuş, internetin çocuğu olmuş. Evet. Ahlaki yapı bozulmuş. Tabii burada bir ailede bir perişanlık, bir hüzün. İşte aman diyor benim diyor kızıma, oğluma dua edin diyor. Uyuşturucu alışmış vesaire olmuş.
Evet.
En kestirme cevap tabii bu cevap doğru değil ama sen ne verdin ki ne bekliyorsun?
Evet.
Yani bir bahçıvan tarlaya bir köylü tarlaya bir şey ekmeden bir şey bekleyebilir mi? Evet. Mevlana diyor ki sen arpa ekip diyor mısır çıkmasını bekler misin diyor. Tabii burada bir okul öncesi eğitimden problem başlıyor. Çocuğun şuur altı yanlış şeylerle dolduruluyor. Bunun neticesi tabii bir facia oluyor. Mesela bu Türkiye'de böyle, ben Avrupa'da da genç talebeler geldi, genç kızlar geldi. Hatta böyle örtünerek geldiler. Tabii belli her tarafı makyajlı, oranın şeyin havasına göre. Onlara ben birkaç şey sordum. Anne babam muzdarip, evlatlarını getirdi ki bir telkin altına kalsınlar. Ben onlara dedim ki, yani Avrupa'daki hali bildiriyorum. Siz Mehmet Akif diye birisini biliyor musunuz dedim.
Evet.
Yok bilmiyoruz dediler, okumadık dediler. Peki dedim, siz Osmanlı tarihi diye bir tarih okudunuz mu? Kim bu Osmanlı, hangi devletti, bu nedir? Onu da okumadık diyorlar. Şimdi Avrupa'daki insan baktığımız zaman bir erozyon yani. Oranın haliyle hallenmiş. Onlar gibi düşünüyor. Onların dünyasında. Tabii Türkiye'ye geldiğimiz zaman, Türkiye'de tabii bu bir örfler var. Tabii bu örfler zamanla zayıflaya zayıflaya, yine bu bahsettiğimiz internet, televizyon vesaire reklamları zayıflaya zayıflaya geliyor. O bakımdan yani daima problemler geliyor. Aileler arası problemler geliyor, aileler çöküyor. Bu ihtilatlar, beraberlikler vesaire, bunlar aile hayatına maalesef zehir serpiyor. Ve başta altyapı yok. Yani dinin yapı çok zayıfladı. Problem orada.
Efendim, bazı dini yapının güçlenmesi. Bazı insan mesela sahabe kelimesini duymamış oluyor.
Evet.
Bazı evler var, seccade yok, kıble bilinmiyor.
Evet.
Ezansız semtler diye değil mi? Bir ara öyle bir yazısı vardı. Yahya Kemal'in bundan belki 50 sene, 60 evet. sene önce yani. Hakikaten.
Şimdi Ahmet abine bir genç getirdiler evvelki sene. Genç uyuşturucu alışmış. Ben tatlı tatlı çocukta bir nasihat ettim. Şehrini sordum, memleketini sordum. Anne babasını sordum. Nasıl dedim, aile yapın nasıl dedim. Annem babam ayrıldı dedi. Ben de dedi, tahsil için İstanbul'a geldim dedi. Burada ben dedi, uyuşturucu alıştım dedi.
Evet.
Artık dedi, ben dedi, bittim dedi. Benim artık ne okumaya gücüm var, ne bir yerde çalışmaya gücüm var dedi. Sizden benim bir istirhamım olacak dedi. Benim düştüğüm bu çukura, affedersin bu lağma, başka bir düğüm, buna dedi, gençlikle alakadar olun dedi.
Evet.
Oğlum dedim, sen dedim, namaz, abdest vesaire, cami, bunlar hakkında bir camiye gittim, git bir namaz kılmayı biliyor musun dedim. Dedi ki, hocam dedi, ben beş vaktimi kılıyordum dedi. Bakın şimdi caminin de bir şeklini bile, geometrisini bile, kıbleyi bile kaybettim ben dedi. Maalesef bugün bir uyuşturucu şeyi, bu ihtilatlardan gelen menfilikler, evet. Dini yapının, dini altyapının olmaması. Mesela yine bir hoca bir kardeşimiz bir kampüslere gidiyor. Orada mesela ateizme giden gençler görüyor.
Evet.
Siz niye ateizme gittiniz deyince işte diyor bir İslam'da diyor şu vardır bu olur mu diyor. Yani İslam'da olan bir şey yanlış anlamış.
Evet.
Onu tahsil edecek kimse de yok.
Evet.
Halbuki onu açtığınız zaman, izah ettiğiniz zaman seviniyor, memnun oluyor.
Zihni duruluyor.
Yani her tarafta Ahmet abi manevi açlık var. Yani evet. Bu manevi açlığı telafi etmek lazım.
Evet efendim, oradan bu terbiye konusuna gelirsek, yani bu zamanın aşağı yukarı şeyini çizdiğiniz manzarasını. Şimdi tekke ve dergâhların bünyesindeki nefs tezkiyesi, terbiyesiyle manevi bakımdan adeta mayınlı sahadaki ya da yıldırımların düştüğü bir iklimdeki nefs terbiyesi aynı mıdır?
Efendim, özü itibariyle farklı değildir. Şöyle ki, dergâh bir nevi manevi mekteptir. Nefsini terbiye edebilen bir Müslümana bütün yeryüzü bir dergâh haline gelir. Huşu ile secde ederek Hakk'a yaklaşan bir mümin, kendisini bir mescit, bir secdegâh kılmış olan yeryüzünün hiçbir köşesinde Rabbinden uzaklaşmaz. Cenab-ı Hak bize öyle bir dünyada olmamızı arzu ediyor ki Âl-i İmrân suresinde onlar ayakta dururlarken, otururken, yanları üzerindeyken yani her vakit Allah'ı zikreder, Cenab-ı Hakk'ı unutmazlar. Günahlar Cenab-ı Hak unutulduğu zaman günah işlenir. Besmele çekerek bir doku edilmez, besmele çekerek bir kalbe diken batılmaz. Yine Cenab-ı Hak ayet-i kerime de Allah'ı unutan, Allah'ın kendilerini unutturduğu kişiler gibi olmayın buyuruyor. İslam'ı hayatın hiçbir anında bir kenara bırakmaz böyle bir mümin. Yani ne camide, ne çarşıda, ne okulda, ne sokakta, ne evde, ne komşu, ne akraba münasebetinde, ne okul ve mahlukat haklarında, ne miras hukukunda daima Cenab-ı Hak'la beraber olur. Hak ve hukuk karşısında bir titizlik halindedir. İslam onu hayatının bütün şumulünü bütün şumulüne alır ve bu insan rahmet insanı olur. Çoraklaşmış gönlüne bir yağmur misali rahmet olabilme derdindedir. Günah çağrılarına birer imtihan olduğunu bilir. Bu şuurla gözünü, gönlünü, elini, dilini ve bütün azalarını korur. Mesela diyelim ki bir insan seyahat esnasında devamlı bir arabalar görür geçin. Her arabanın bir plakası vardır. Bu plakayı okumaz. Kalp o hale gelir. Yani günahlara karşı kalp bir ama haline gelir. O kalbin
günaha kapanır.
Kapanır. Fakat o kalbin bir dergâh haline gelmez. Yani kalbin elâ bizikrillâh tatmînül kulûb. Kalbin Cenab-ı Hak'la o beraberliği ve ve mahkûm eyne mahkûntüm nereye gitsiniz Allah sizinle beraberdir. Kalbin bu şuura gelebilmesi. Bu şekilde bir kalp bir dergâh haline gelir. Tabii günümüzde de buna çok ihtiyaç var. Tabii dergâhlar bu işi görüyordu. Mesela Mevlana izafe edilir. Bazı tu ançeisti, bazı ger kafir o gebro putperesti, bazı İn dergâh mâne dergâh nömîdîni sadbar eger tövbe şikesti bazı. Mevlana burada gel diyor, geri dön gel diyor. Gel diyor, burada bir tamir gör diyor. Bir iç âlemini tezkiye et diyor. Bir huzuru bul diyor. Şimdi tabii eskiden dergâhlar vardı. Fakat o dergaha intisap edenlerin de kalpleri bir dergah halindeydi. Yani nasıl bir bozuk bir tamirciye giden bir buzdolabı bozuk buzdolabıdır. Sağlam bir buzdolabı tamirciye gitmez. Tamircinin sanatı da gösterdiği o tamirdeki o ustalığından ortaya çıkar. Bunun için bugün bir gönül insana ihtiyaç çok. Gönül insanın mahrumiyeti var. Yine Mevlana'nın güzel bir misali var. Baktım diyor, gece yarısı diyor, tarlada birisi dolaşıyordu diyor. Elinde diyor bir fener vardı diyor. Yanına yaklaştı, merak ettim diyor. Nedir derdin dedim diyor. Ne arıyorsun bu tarlada? Bana şöyle bir acı acı baktı. Ne olursun beni yalnız bırak dedi. Ne arıyorsun dedim. İdeal insan arıyorum. Keyfiyette insan arıyorum. Dedim ki ona, yorulma. Ben de çok aradım, bulamadım. Boş yere dolaşma. Dedi ki, beni serbest bırak. Ben de bulamayacağını biliyorum ama bu hasretle dolaşmam bile bana bir lezzet veriyor. Bugün en mühim muhtaç olduğumuz bu ideal insan, keyfiyetli insan, kendisini Hakk'a adayan insan.
Evet.
Kalbi dergâh haline getiren insan. Rahmet insanı, yüreğinden rahmet taşıran insan. Bu insanın yetişmesi lazım.